6. ayrım, sayfa 47. İblisi öldür, Timur Soykan. Ne diyordu? Fatih ile vedalaşıp camiden çıktı. Hiç trafiğe yakalanmadan Bağcılar'daki evin önüne vardık. 1000 yıl önce bu kentte yaşayan adamlar şaheser binaları inşa etmiş. Şimdinin müteahhitleri çarpık çurpuk beton, çukur dolu asfaltla sikiyorlar aynı şehri. Deliriyorum buna. İnce yağan karın altında her zamankinden de berbat görünüyordu varoş. Olay yerinin diğer gecekondulardan tek farkı önündeki geniş boş araziydi. Evin önündeki sarı güvenlik şeritleri kopmuş, yarısı karın altında kalmıştı. Kırık pencereden iki ürünün çıktığı darmadağın oda görünüyordu. Demir parmaklıklara yaklaşıp içeri baktım. Basıp tavanlı karanlık ev ikinci el fukaralıkla döşenmişti. Halının üzerinde kurumuş kan vardı. Bebeğin oyuncak bebeği çekyatın üzerindeydi. Yerdeki kırık televizyon, bir kenarda ahşap dolabın üzerine dizilmiş yorganlar tavana kadar çıkıyordu. Duvardaki kırık çerçevede kimsesiz bebek çok sevimli gülüyordu. Ev özel timcilerin, müzakerecinin, psikoloğun anlattıklarından ve olay yeri incelemenin fotoğraflarından tanıdıktı. Yusuf müdür ağzından dumanlar saça saça yaklaşıp evin içine göz attı. Ona önce olay yerine gitmeyecek misiniz diye sorduğumda beni azarladığını hatırlıyor muydu? Yola çıkmadan önce dosyadaki cep telefonundan ev sahibi Zeki'yi aramıştım. 4 katlı gecekondunun dış kapısı cızırtıyla açıldı. Ev sahibi muhtar yalaka hürmetiyle "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diye karşıladı. Kısa boylu adam çenesi titrerken bir an önce evine dönmek için "Buyurun, buyurun" diye tekrarlıyordu. Onun peşinden binaya girdik. Giriş kattaki mühürlü kırık kapıyı gösterdi, derin bir ah çekti. Arkasına bastığı ayakkabılarının gürültüsüyle merdiveni tırmanırken "Yazık oldu, çok yazık oldu garibanlara" diye mırıldanmıştı. Binanın içi inşaattan farksızdı. Duvarlar yamuk yumuk sıvanmış, merdiven basamakları çıplak gri betondu. Trabzan konulmamıştı. Bir köşede çimento torbaları diziliydi. İkinci kattaki çelik kapı sıcak bir eve açılınca şaşırdım. Muhtarın şişman karısı "Hoş geldiniz" deyip hemen mutfağa çekildi. Ninemin evi de kışın böyle mis gibi tarhana kokardı. Evin duvarları çerçevelenmiş, Arapça dualarla doluydu. Salonda kocaman bir Kabe fotoğrafı. Yanında dantelli askıda Kur'an-ı Kerim asılıydı. Kıbleye bakan tarafta seccadeler üst üste dizilmiş, üzerlerine tesbihler konulmuştu. Yeni döşendiği belli, doğalgaz petekleri gıcırdı. Ama salondaki sobada devletin bedava dağıttığı kömür yanıyordu. Hiç kullanılmadığı her halinden belli olan misafir odası bizim için açılmıştı. Oraya buyur edildik. Bizim ihtiyar sıcakta gevşemişti. Bıraksan hiç kullanılmamış beyaz koltuk takımında uyurdu. Ufak tefek yerinde duramayan adam sürekli bir işle meşgul tiplerdendi. Hanımının getirdiği çaydanlığı sehpanın üzerine yerleştirip çayları doldururken mahallenin muhtarı olduğunu söyledi. Dedikodu şevkiyle anlatmaya başladı. Abdurrahman'ın hayat hikayesini bitirdikten sonra kıskançlık krizlerine geldi. Kaç defa kapılarına gittiğini, Abdurrahman'ı karşısına alıp kaç kere konuştuğunu anlattıktan sonra elini dizine vurdu, dudaklarını büküp konuştu. "Hastaydı çocuk, kafadan kontak. Yani ne desem boş. Kızı sürekli dövüyordu. Hanıma söyledim kızla konuşsun diye. O da almış karşısına konuşmuş ama kız da cahil işte. Düzelir be abla" demiş. Bütün derdi elinden geleni yaptığını kanıtlamaktı. Sadece vicdanını rahatlatıyordu. Olay günü psikopat herifin silahla kapıyı nasıl açtığını ballandıra ballandıra anlattı. Daha fazla sabredemedim. Yusuf müdürden izin isteyip muhtarı konuya getirecek soruyu sordum. "Operasyon yapıldığı sırada sen neredeydin?" Dedikodu hevesi kursağında kalmıştı. Keyifsiz yanıt verdi. "Evdeydik. Polisler evde beklememizi söylemişti." Özel timin operasyona başladığı andan itibaren duyduklarını anlatmasını istedim. Şüphemize dair ipucu vermemişti. Nefesimi tutmuş 3. kurşunla ilgili söyleyeceklerini bekliyordum. Kapının kırıldığını duyduğunu, polislerin 2 kez teslim olması için bağırdığını söyledi. Abdurrahman'ın ya da kızın hiç sesini duymadım. Sonra silah sesleri geldi. Önce iki kez silah patladı. Ben bizim evin dış kapısını açtığımda bir silah sesi daha geldi dedi. Yusuf müdür ifadenin bu kısmını A4 kağıdına kalemle yazmamı ve muhtarın imzalamasını söyledi. Muhtar devletin polisini suçlayan bir ifade verdiğini yeni anlıyordu. Yan çizmeye başladı. Aslında emin olmadığını filan söylüyordu ki gözlerinin içine bakıp öfkemi zor zapt ettiğimi gösterdim, imzayı bastı. Muhtarın karısını çağırıp aynı soruyu sorduğumuzda tombul yanakları heyecandan kızardı. Polislerin kaç kez teslim ol diye bağırdığını hatırlamadığını söyledi. Ama kurşun sesleri konusunda kendinden emindi. Silah peşi sıra iki kez patladı. Bayağı sonra bir daha patladı. 10 sene öncesine kadar bir tanığın ifadesiyle sanıklara müebbet hapis kol gibi giriyordu. Şimdi polis okullarındaki soruşturma derslerinde şöyle diyorlar. Tanık ifadeleri yanıltıcıdır. Bir olayı 10 kişi görür, onu da farklı anlatır. Ama 3 tanık da aynı şeyi söylüyorsa kapı gibi delildir. Muhtar bizi binanın dış kapısına kadar geçirirken kendini kurtarmak için çırpınıyordu. Öyle hatırladığımızı söyledik ama yani belki aklımızda yanlış kalmıştır. Demir kapı açılıp esen rüzgarın kuru ayazı üzerimize vurduğunda yavşak şansını zorladı. Ya şimdi hatırladım, kurşun sesleri peşi sıra geldi. Dış kapı vurunca ben onu kurşun sesi zannettim. İnsan dünyanın en iğrenç mahlukudur. Evinin her köşesine dindarlığını, Allah korkusunu özenle yerleştiren adamın riyakarlığı midemi bulandırmıştı. Kendi başı ağrımasın diye iki gencin ölümündeki adaletsizliğe gözünü kırpmadan razı oluyordu. Onların acı soluna ne kadar üzüldüğünü ballandıra ballandıra anlattığı, dualar mırıldandığı anlar aklıma geliyor, damarlarımda kanım kuduruyordu. Kurnaz bakışlarıyla elimdeki ajandayı işaret edip imzaladığı ifadeyi kabul etmeyeceğini söyledi. O an sinirlerim boşaldı, mermiyi cebimden çıkarıp namluya sürmek istedim. Hep böyle olur. Ne şimşek parlar ne gök bürler ama içimde bir fırtına kopar. Ben kendime geldiğimde başım beladadır. Bu kez muhtarın sıska boynuna geçirmiştim parmaklarımı. Abdurrahman'ın bebeği savurdu, karısının kafasını vurduğu demir parmaklıklara dayamıştım herifi. Kocaman açılmış gözleri yalvarıyordu. Saldırdığım adamın korkaklığı şiddet arzumu kaşır. Kafayı gömecektim ki Yusuf müdürü hatırladım. Aşağılık herifi bıraktım. İhtiyar bana kızgın değildi, zevkle izliyordu. Beni zapt etmeye çalışmamıştı. Buruşuk dudaklarındaki tiksintiyle muhtara evine gitmesini söyledi. İkimiz kırık pencereden darmadağın karanlık odaya baktık. İhtiyarın şiddetime gösterdiği anlayış bana umut vermişti. Belki de gerçeğe ulaşmak için kellesini ortaya koyacak bir polisti. Kara Renault'a doğru yürürken antika cep telefonunu çıkardı. Arabaya oturduğunda numarayı bulmuş, kulağına telefonu dayamıştı. Müsaitsen bir yanına uğrayacağım dediğinde kimi aradığını bilmiyordum. Telefonu kapatıp Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne gideceğimizi söyledi. Yolda yeniden yağmaya başlayan kar taneleri arabanın camına tam karşıdan çarpıyordu. 5 dakika sonra emniyet binasına geldiğimizde yağmurla ayırt edilemeyecek incelikte yağıyordu. Erkan müdür bu kez asansörün kapısında karşılamadı ama odasına girdiğimizde hürmetle kalkıp kapıya kadar geldi. Yusuf müdürü masasının önündeki koltuğa buyur etti. Sıkıcı hal hatır sorma faslından sonra birden konuya girdi bizim ihtiyar. Psikolog kızın ifadesini açık etmeden olay yerindeki tanıklar 2 silah sesinden 1 dakika sonra 3. silah sesinin geldiğini söylüyor dedi. Erkan müdür bir süre sessiz, ifadesiz baktı. Sabah tıraş olmasına karşın öğlen gür sakalları yanaklarını griye boyamıştı. Çenesiyle boynunun arasını kaşırken zihnini zorlamadığından, aksine sözlerini sinsice planladığından şüphem yoktu. Böyle kurnaz tipleri ilk bakışta tanırım. Her laflarını tartarak ederler. Derin bir nefes verdikten sonra Yusuf müdüre hayal kırıklığına uğramış gibi baktı. Kararsız konuşmasına hiç şaşırmamıştım. Bir aksilik olması halinde kendine kaçacak boşluklar bırakıyordu. ''Vallahi ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Galiba peşin sıra duydum silah seslerini. Savcıyla da öyle bir şüphemiz olmadı. Üzerine konuşmadık bile. Yusuf müdür, operasyon sırasında görüntü kaydı yapıldı mı diye sordu. Tahmin ettiği hayır cevabını aldıktan sonra tereddütlü adamın sözlerine itimat etti. Tamam o zaman. İfadelere geçince mecburen soruyoruz işte. Dişlerimi ve elimdeki mermiyi kıracak kadar sert sıkıyor, yumruklarımın içine tırnaklarımı saplıyordum. Öfke kabarması kısa sürer, ana avrat küfredersin geçer. Ama tam da bizim ihtiyarı sevmeye başlamıştım. Onun nesli tükenen, sadece gerçeğin peşinde polislerden biri olduğunu hayal etmiştim. O an karşısındakine belayı gösterip sonra da kurtararak borçlandıran çakallardan olduğunu düşündüm. Hadi Abdurrahman'ı saymıyorum. Fatma için o kimsesiz kalmış, Zeliha için bile adalet umurunda değil gibiydi. Sanki üzerime geliyordu şerefsizlerin makam odası. O sırada kapı vuruldu ve yaşlı bir herif içeri girdi. Açık kahverengi paltosunun kolları ellerini örtecek kadar uzundu. Seyrek saçları dağınık, suratı yuvarlak, badem bıyıklı bir adamdı. Mahalleden işi polise düşmüş bir adam olduğunu zannetmiştim ama Erkan müdür ayağa kalkıp sayın savcım diye karşıladı. Ben mecburen hazır ola geçtim. Yusuf müdür de ayağa kalkmıştı. Paltosunu çıkarırken baygın bakışlarıyla bizi süzdü. Burnu havada selam verirken Erkan, Yusuf müdürü şaşalı, beni ise komiser diyerek takdim etti. Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısı rehine olayını hatırlatıp bizim soruşturmadan bahsetti. Üçüncü kurşun sesiyle ilgili şüpheyi anlatırken savcı kemerinin üzerine çıkardığı gömleğinin eteğiyle buğulanmış gözlüklerini siliyordu. Üçüncü silah sesi sonra mı gelmiş dedi. Silah sesi bir saat sonra gelmiş olsa bile bunu fark etmeyecek kadar içi çürümüş görünüyordu. Ütüsüz kahverengi ceketinin yan cebinden tespihini çıkarırken dudağının kenarında pis tebessümle baktı bizim müdüre. Odadaki herkes kızağa çekilen emniyet müdürünü küçümsediğini anlamıştı. Savcıların çoğu böyledir. İnsanların hayatlarını karartma yetkileriyle şımarık, zalimlik karakterlerine dönüşür. Savcının mahkeme duvarı suratında kimseye değer vermemenin züppe ifadesi asılıydı. Sehpanın üzerindeki su şişesini açıp ilacını içtikten sonra hırıltılı sesiyle ''Mevtaların uzak akrabaları geldi sadece, cenazeleri aldılar, zaten televizyonda izlemişler, kimseden şikayetçi olmadılar, çocuğu da istemediler.'' dedi. Bunun soruşturmayla uğraşmayın demek olduğu aşikardı. Zaten biraz önce bizim müdür buna teşne olduğunu sergilemişti. Üçünün de kafası bana dönünce dişlerimin gıcırdadığını duydum. İçimdeki tiksintiyi suratımda gördüklerini biliyordum. Yusuf müdür öksürüp dikkati kendine çekti ve mütedeyyin bir kibarlıkla konuştu. Biz kalkalım. Ben halen alışamadım bu İstanbul trafiğine. Allah'ın izniyle akşam yemeğinde eve anca varırız. Savcı ayağa kalkmadan suratında aynı alaycı ifadeyle selametle diyerek veda etti. Benim yüzüme bile bakmadı. Kapıdan çıkarken Erkan müdür ihtiyarı durdurdu. Yanlarında kalamazdım, odadan çıktım. Koridorda beklerken içeride ne konuştuklarını tahmin ediyordum. Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısının o iş bilir halleriyle bak şikayetçi de yok, bir hiç uğruna yıkmayalım polisimizi, bir hatadır olmuş dediğini biliyordum. Bizim moruğa da hiç güvenim kalmamıştı. Yol boyunca hiç konuşmadık. Biraz trafiğe yakalandık. Yine uyudu. İhtiyarı Bahçeli Evler Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürüp o öksüz bebeği göstermeyi hayal ettim. O bebek böyle uyuyabiliyor muydu? Karagümrük'teki evinin sokağına gelince uyandı. Besmele ile koltukta doğruldu. Midesindeki yanmayla yüzünü buruşturup ağzına leblebi attı. Araba durduğunda gözlerini ovuşturup dolu ağzıyla konuştu. Yarın özel timdekilerin ifadesini yeniden alacağız. Bu sefer operasyona katılanların hepsiyle konuşacağız. Müzakereciye de söyle, Bakırköy Emniyet'te bizi beklesin. Paltosuna sarılıp otomobilden çıktı. Şaşırmıştım. İhtiyar soruşturmayı derinleştiriyordu. Arabanın önünden geçmesini izledim. Silinen öfkem yerini hayranlığa bırakmıştı. Çok harbi, delikanlı adam olduğunu düşünmek hoşuma gidiyordu. Apartmana girecekken geri döndü. Pencereyi açtığımda soğuktan titreyen sesiyle konuştu. Yarın akşam da bize yemeğe geleceksin. Yengen çağırdı. Fırsatım olsa hayır derdim ama sırtını dönüp gitmişti bir de. Yengenin şehit oğlu bize emanet muhabbetine girdiğinden şüphem yoktu. Bunu hiç çekemeyecektim. Kurul binasına giderken zoraki davetten kurtulmanın yollarını düşünmüştüm. Ama hep araya Yusuf müdüre duyduğum hayranlık sızıyordu. Bizim odaya girer girmez telefona yapıştım. Artist özel tim amiri yine geleceğimizi ve bütün ekiple görüşeceğimizi duyunca afalladı. Nedenini sordu. Bilmediğimi müdürümün emrettiğini söyledim. Müzakereci de yanına uğrayacağımızı öğrenince bozuldu. Kafa göz giriyorduk araya giren torpillere, koltuk sevdalılarının ince hesaplarına inat. Anasını ağlatacaktık hepsinin. Biraz sakinleştikten sonra kızıl yine aklıma düştü. Süt gibi beyaz teni, çok manalı hüzünlü dudaklarını, boncuk gözlerini düşünüp durdum. Canım Merve'yi çekti. Cep telefonundan aradım. Şen şakrak sesiyle atla gel koçum deyince içim titredi, alet horozlandı. Bir saat sonra kum kapıda banliyö hatının dibinde ikinci kattaki o tek oda evde trenin demir gürültüsüyle ortalık sarsılırken Merve'nin üzerindeydim. Gözlerimi kapatmıştım. Kızılı hayal ediyordum. Fahişeler dışında hiçbir kadınla yatmadım. Daha önce bir orospuyla birlikte olurken başka bir kadını hayal de etmemiştim. Bir sonraki tren ortalığı sarsarken ben de sağlam sarsıldım. Yatağa devrildiğimde Merve şaşkın bana bakıyordu. Dolgun dudakları merakla kıpırdadı. Ne oldu sana diye sordu. Herhalde pis baktım, ısrar etmedi. Kalın perdeler kapalıydı. Bir abajur pembeye boyamıştı fakir odayı. Zaten eşyalar ya pembe ya da beyaz. Tüyünü beyaz bir şilte zeminin yarısını kaplar. Benim ev kadar olmasa da duvar boyaları kabarık. Az solist pozu verdiği bir afişi çerçeveli duvarda durur. Zavallıyı birkaç kez pavyonda sahneye çıkarmışlar. O fotoğraftan daha güzel kadındır Merve. Daha 25 yaşında. İstanbul'a ilk geldiğimde içip içip Aksaray'daki bir pavyona dalmıştım. Mekanın en pahalısıydı. Pistin yanındaki masada bütün gece tek başına oturdu. Saçları sarı, burnu hokka gibi, kırmızı ruj sürdüğü dudakları kocaman. Bir tane delikanlının götü yemedi yanına gitmeye. Karşısına oturdum, viskiyi söyledim, şampanyalar patlattım, başından peçeteler döktürdüm. Bütün maaşı bıraktım. O zamanlar pavyonun pahalı yemiydi. Orospuluk yapmıyordu, güya astrolist olacaktı. İlk birkaç ziyaretten sonra mekanın müdavimi olduk. Hesaplar ayarında gelmeye başladı. 3 ay sonra yatağını aldı beni. İlk ben değildim. Benden önce defalarca büyük paralara kanmıştı. Neyse o gün yatakta sırt üstü uzanıp uzun uzun sustu. Normalde işimiz bitince hemen banyoya koşar, hatta beni de temizler. Bana dönüp sana bir şey olmuş dedi. Sanki beni kıskanıyordu kevaşı. Aşık mı oldun dedi. Sana ne lan, hem para verip sikeceğiz hem kahrını mı çekeceğiz diye bağırdım. Kahkaha patlatıp alaycı konuştu. Aslanım, kıskandın mı sandın? Orospu sana aşık hayalleri mi kurdun? Peçeteyi alıp temizlerken devam etti. Yok aslanım yok. Belki bir kadının tavsiyelerine ihtiyacın olur. Yine de emin olamadım. Belki orospu halleriyle duygularını gizliyordu. Belki kendimi bir bok zannediyordum. Ay sonuydu, param kalmamıştı. $300 borcum birikmişti. Evden çıkarken sonra veririm dedim. Kafamı daha da bulandırmak için soktu lafı. Bir daha gelirsen. Sokağa çıkınca montun fermuarını çekmeyip bir süre soğuk havayı hissetmek istedim. Üşütücü soğuk yaşadığımı hissettiriyordu. Haliç'in kıyısına gelince kırmızı mektebi aydınlatan ışıkların açık olduğunu gördüm. Yazın her gün, kışın ayda birkaç gece dış cephesini sergilerler. Taksiden indim. Keskin duman kokusu çökmüş dar sokaklardan evin kapısına geldiğimde kar başladı. Hiç rüzgar yoktu. Kafamı şaheser komşuma çevirdim. Projektörlerin sarı ışığında büyülü parıltılar dökülüyordu. Hayatımda gördüğüm en güzel manzaraydı. Bizim harabenin 100 yıldır adımlarla yamulmuş mermer merdiveninde çömeldim. Ulan bu işten paçayı kurtarıp kırmızı mektebi bir daha görebilecek miyim acaba? Radyo kafamın içinde ötüyor artık. Cumhurbaşkanı konuşuyor yine. Başkanlık sistemi referandumunun ülke için beka meselesi olduğunu söylüyor. Avrupa ülkelerinin düşmanlıklarını ballandıra ballandıra anlatıyor. Türkiye'nin ümmetin lideri olduğuna getiriyor lafı. Radyoyu daha da kısıyorum. Uzaktan bir araba sesi duyuluyor. Yaklaşmıyor, uzaklaşıyor. Zamanlı zamansız Eda düşüyor aklıma. Onu yeniden görecek kadar ömrüm olacak mı? Bilmiyorum. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 55.